Ayrım 16, sayfa 561. Sih asıllı bir Manya seferi sırasında Mountbatten'ın komutasında çarpışan eski askerlerden köylü Buta Singh, Eylül ayında bir gün öğleden sonra tarlasında çalışırken birden korkulu çığlıklar işitti. Yeni yetişkin bir genç kızın peşinden kovalayan bir adamdan kurtulmak için deli gibi koştuğunu gördü. Bu genç kız Pakistan'a doğru yol alan bir göçmen kolundan kaçırılan bir Müslümandı. Talihsiz yavrucak bitkin hale geldi ve köylünün ayaklarına kapanıp "Kurtarın beni, ne olur kurtarın" diye yalvarmaya başladı. Bir avuç toprağında olup biten bu beklenmedik olay, Buta Singh'in hiç ummadığı bir tanrı bağışıydı sanki. En çok canını sıkan dertten, yalnızlıktan kurtulabilecekti artık. 65 yaşındaki bu çekingen insan hiç evlenmemişti. Genç kızla onu kaçıran adamın arasına girdi. "Ne kadar istiyorsun?" diye sordu adama. 1500 rupi. Buta Singh pazarlık etmeyi bir an bile geçirmedi aklından. Hemen kulübesine koştu ve istenen parayla geri döndü. Racistanlı küçük bir köylünün kızı olan genç Müslüman 17 yaşındaydı. Adı da Zeynep'ti. Onun çıka gelişi kurtarıcısının ıssız yaşantısını kökünden değiştirecekti. Buta Singh genç hayat arkadaşına bir prenses gibi davrandı. Kendi halindeki yaşamının olanakları içinde armağanlara boğdu. Bir sari, gül suları, payetli sandallar aldı. Ailesinin yanından alınıp kaçırılan, dövülen ve tecavüze uğrayan Zeynep için bu tatlı sevgi ve düşünceli davranışlar beklenmedik olduğu kadar huzur verici şeylerdi. Yaşlı Sih'e karşı gerçek bir sevgiyle bağlanmakta gecikmedi. Artık adam genç kadının etrafında pervane gibi döndüğü bir ışıktı sanki. Tarlada yanından ayrılmıyor, sabah ve akşam mandalarını sağıyor, geceleri yanında yatıyordu. Göç denen cehennemin birkaç kilometre ötesinde Buta Singh ona bir barış ve sevgi cenneti sunuyordu. Bir gün Sih geleneğine uygun olarak şafaktan çok önce yolda birden neşeli bir müzik işitildi. Peşinde şarkıcılar ve çalgıcılarla komşuları olduğu halde kadifelerle bezenmiş bir ata binen Buta Singh, satın aldığı küçük Müslüman kızına evlenmeyi önermeye geliyordu. Sihlerin kutsal kitabı Granth Sahib'in bir kopyasını elinde taşıyan bir guru peşinden eve girdi. Zeynep altınlarla bezenmiş sarisi içinde titreyerek onu bekliyordu. Mutluluktan ağzı kulaklarına varan, parlak kırmızı yeni bir sarık giyen Buta Singh, dövülmüş toprak zemine müstakbel karısının yanına oturdu. Guru kendilerine evlilik hayatının zorunluluklarını hatırlattı ve kutsal ayetler okuyup onlara da tekrarlattı. Derken Buta Singh doğrulup yerinden kalktı, işlemeli bir eşarbın bir ucunu tuttu, diğer ucunu da Zeynep'e uzattı. Bu biçimde birbirlerine bağlanıp kutsal kitabın çevresinde 4 defa lavan dedikleri mistik dönüşü gerçekleştirdiler. Guru ancak bundan sonra onları karı koca ilan etti. Dışarıda güneş Buta Singh'in toprakları üzerinde yeni doğuyordu. Milyonlarca Pencaplı için sayısız acının eş anlamı demek olan gelecek günler yaşlı Sih'in mutluluğunu tamamlamalıydı artık. Genç karısı bir çocuk bekliyordu. Bu yüce kutsama Tanrı'nın Pencap'ın lanetli topraklarına göz kulak olduğunu gösteriyordu sanki. Ancak bu mutlu çifte olup bitenlerden yakasını kurtaramayacaktı. Amansız bir sınav çok geçmeden onların da başına çökecekti. Bölünen eyaletlerin halkı gibi Buta Singh ile Zeynep de Taksim faciasını hatırlatacaklardı. Louis Mountbatten'ın karargah haritalarındaki kırmızı başlıklı her toplu iğnenin izlediği çizgi mutlaka bir göçmen kampıyla bitiyordu. Hindistan'a ve Pakistan'a varan ve yurtlarından kopartılmış milyonlarca insan iki hükümeti de o zamana kadar hiç bilmedikleri sorunlarla karşı karşıya bırakıyordu. Bunca sıkıntı karşısında şaşkına dönen bu kalabalıklar şimdi bir mucize bekliyorlardı. Özgürlüklerine kavuşmuşlardı ve bu özgürlüğün yöneticilerini felaketlerine son verecek kudretle donatacağına inanıyorlardı. Hintli gazeteci D.A. Karaka bir gün Jullundur'daki bir kampta bir okul defterinin yaprağını sallayıp duran yaşlı bir adamla karşılaştı. Bir halk yazarına Pakistan'da bırakmak zorunda kaldığı bütün malların bir listesini yazdırmıştı. Evi, ineği, şarpoyları, aletleri, sabanı. Yanlarına da yaklaşık değerlerini not ettirmişti. Toplam 4500 rupiye yaklaşıyordu. Şimdi de karşılığının ödenmesi için bu faturayı hükümete sunacaktı. Ne hükümetine diye hayretle sordu gazeteci. Benim hükümetime diye cevap verdi yaşlı adam. Sonra da insana dokunan bir saflıkla ekledi. Affedersiniz master, acaba hükümetimi nerede bulabileceğimi bana gösterir misiniz? Zenginler de yoksullardan daha az ziyana uğramamıştı. Amritsarlı bir Sih subayı arkadaşlarının pek çoğunu aileleriyle beraber konuk etmek zorunda kalmıştı. Bunların hepsi 2 ay önce Lahor'da milyoner olan kişilerdi ama her şeylerini kaybetmişlerdi. Yeni Delhi'ye kadar bir trene refakat eden bir Gurkha subayı hali vakti yerinde olduğu açıkça belli olan ama hüngür hüngür ağlayan birini görünce pek şaşırmıştı. Yolcu ona iflas ettiğini itiraf etmişti. Yani gerçekten hiçbir şeyiniz kalmadı mı diye üsteledi subay. Sadece 500.000 rupim kaldı. Canım öyleyse yine de zengin sayılırsınız diye itiraz etti subay. Göçmen hayır der gibilerden başını salladı ve nedenini açıkladı. Hayır, çünkü bundan böyle her rupinin her anması ancak Nehru'yla Gandhi'yi öldürtmeye yarayabilir. Göçmenleri yerleştirmek için katlanılan güçlükler aklın hayalin alamayacağı boyutlara erişiyordu. Her şeyin eksikliği hissedilmekteydi. Milyonlarca battaniye, aşı, 10.000'lerce çadır. Yeterli miktarda yiyecek bulup bunları dağıtabilmek ölçüsüz derecede geniş lojistik olanaklar gerektiriyordu. Kamplardaki yaşam koşulları giderek kötüye gidiyordu. Çünkü her geçen gün beslenmesi gereken ağızların sayısı artıyordu. Dayanılmaz bir pislik, ölü, çürük kokusu, lanetliler kalabalığının kaynaştığı bu barınaklardan yükseliyordu hep. Bir denetim sırasında sihli bir albay özgürlük kokusu demişti yüreği burkularak. Aşırı yoksulluk bu cehennem odalarının korkunçluğuna ayrı bir iğrençlik katıyordu. En yüreklileri son nefeslerini verdikleri zaman birkaç parça eşyalarına konmak için can çekişen akrabalarının başucunda nöbet tutuyorlardı. Gandhi'nin dışında hiçbir Hindistanlı yönetici, halki üniformalı bir İngiliz kadınından daha fazla sevilmeyecekti bu göçmenler arasında. O kabuslu aylarda Edwina Mountbatten, kocasının bile kendisini yaya bırakamayacağı bir enerji ve isteklilikle kendisini harcadı. Amansız yoksulluğa deva olmak ancak bu cömert kadının çapında bir işti. Otoritesi, örgütlenme kavramı, bıkmayan bağlılığı, derin acıma duygusu onu 10.000'lerce Hintlinin asla unutmayacağı bir şefkat meleği haline getirecekti. Her sabah saat 6'da işbaşı yapıyor, bütün gününü bir kamptan diğerine koşarak geçiriyor, hastaneleri dolaşıyor, her şeyi denetliyor, çözüm yolları arıyor, emirler veriyor, yanlışları düzeltiyordu. Bunlar protokol gereği yapılmış gezintiler değildi. Binlerce göçmene ne kadar su gerektiğini çok iyi anlıyor, sistemli bir aşı uygulamasının nasıl yapılacağını biliyordu. Hangi sağlık tedbirlerine öncelik tanınacağından da haberdardı. Nehru'nun özel sekreteri H.V.R. Iyengar, onun bir gün amansız bir güneşin altında Pencap'taki kampları dolaşıp bitkin düştükten sonra akşamda acil durum komitesinin toplantısına nasıl katıldığını hatırlamaktadır. Yaveri yorgunluktan bitişik odada uyurken dipdiri ve güler yüzlü Edwina gözlemlerini kesinlikle anlatıyor ve alınacak bir dizi tedbir öneriyordu. Uçak tuttuğu için genç kadın hava yolculuğundan nefret ediyordu. Ama zaman kazanması gerekince uçağa binmekten de hiç geri kalmıyor, yalnız inerken makyajına biraz daha özen gösteriyordu. Acil durumlarda arızalı ya da sis içindeki alanlara inilmesi için emir vermekten çekinmiyordu. Deniz yüzbaşısı Peter House genç kadın hakkında şunları anlatıyor. Ona söylenebilecek en saçma söz, ''Ekselans korkarım falanca işi yapmanız uygun olmayacak.'' demekti. Çünkü o işi hemen yapacağından emin olabilirdiniz. Edwina Mountbatten'ın dikkatini çekmek için hiçbir görüntü daha korkunç, hiçbir temas daha tiksindirici, hiçbir leke daha küçük düşürücü olamazdı. Peter House onu hep ayak bileklerine kadar çamur ve insan pisliklerine gömülmüş halde, koleradan ölen kadınların, erkeklerin ve çocukların arasında üzerlerine doğru eğilip ateşten yanan alınlarına dokunurken, son anlarında yüzlerine tatlı tatlı gülümseyip acılarını gidermeye çalışırken görecekti. Hindistan ve Pakistan'ın yaşadığı Taksim dramı, sahipleri çok defa isimsiz kalan daha başka ve hayranlık uyandıracak fedakarlık, kahramanlık davranışlarına da sebep olacaktı. Hindu polis memuru Ashwin Kumar, mantığa bağlı kalmanın tek çıkar yolu her gün bir hayat kurtarmayı denemekti diyecek ve böylece kolektif hisleri nöbetine kapılmayı reddeden pek çok Hintlinin duygularını özetleyecekti. Kumar'ın kendisi de göç yollarında saldırgan vatandaşlarının üzerine ateş açmaktan hiç çekinmeyerek binlerce Müslümanın hayatını kurtaracaktı. Kalabalık tarafından linç edilmek üzere olan Müslümanları kurtaran Sihler, bazı Hindu ve Sihleri aylarca evlerinde saklayan Müslümanlar da görüldü. Kim olduğu belli olmayan bir Hindu, Ahmet Enver adlı bir işçiyi, kendisini parçalamaya hazırlanan kalabalığın arasından "Durun, bu bir Hristiyandır!" diye bağırarak kurtardı. Frontier Rifles Birliği'nden Müslüman bir yüzbaşı da bir Sih göçmen kolunu savunurken öldürüldü. Bunlar cesaretleriyle o uzun dehşet gecesinde bir parça umut yaratan yüzlerce insandı. Kıyamet arasından yavaş yavaş bir düzen belirmeye başlıyordu sanki. Girişimleri Nehru tarafından yeni bir devletin yönetim konusunda aldığı en iyi ders diye nitelendirilen Acil Durum Komitesi, Pencap'ta denetimi bir parça olsun ele alabilmişti. Milyonlarca göçmen hala oradaydı ama düşmanca tutkular durulmaya başlıyordu. Bu düzelme şu özlü bildiriyle belirtildi: Müslümanları trenlerin pencerelerinden aşağı atmak alışkanlığı unutulur gibiydi. Talihsiz göçmenleri yine de son bir lanet pusu kurmuş bekliyordu. Milyonlarcasının cehennemi yaz günlerinde yağması için dua ettiği muson yağmurları, umutla beklenen o yağış en sonunda gökyüzünden aşağı indi. Ama Hindistan'ın yarım yüzyıldan beri görmediği bir şiddetle, sanki kabaca bir öfke patlamasıyla Pencap'ın bütün tanrıları kendilerini kızdıran halkı son bir darbeyle cezalandırmak istiyordu. Pencap'ın beş akarsuyu, eyalete adını veren ve bugün köklerinden sökülüp atılan çocuklarını yetiştiren o akarsular, şimdi de çöküşünün son aracı olacaklardı. Sağanaklar Himalayaların karlarını eritti ve kuruyan nehir yataklarını yıldırım hızıyla akan sel sularıyla dolduruverdi. Taksim ve bunu izleyen kargaşalık İngilizler tarafından kurulan uyarı düzenini bozmuştu. 24 Eylül günü ev boyundaki su kitleleri Pencap'ın bağrına saldırdı. Gece orada konaklayan on binlerce göçmeni dünyanın sonunun geldiğini zannettiren bir gürültüyle boğuverdi. Müslüman köylü Abdurrahman Ali ve köyünün diğer kişileri o sırada hemen hemen tamamen kurumuş olan Bıyas'ın kıyılarında konaklamışlardı. Özel bir esenlikle coşmuş gibiydiler. Sığınmayı umdukları Pakistan kendilerine hiç uzak gelmiyordu o akşam. Oysa içlerinden ancak bir ikisi Pakistan'a ulaşabilecekti. Ali arabasını bir tepenin üzerine çekmişti. Uluyan seller ve yükselen sularla uyanıp ailesiyle birlikte tepeye kadar tırmanabildi. Sular önce dingillere sonra arabanın zeminine kadar yükseldi. Dizlerine çıktı, göğüslerinin hizasına vardı. İki gün boyunca Ali ve yakınları arabaya sarılıp beklediler. Bir lokma yiyecek yemeden. Çevrelerinde arabaların kalıntılarını ve komşularıyla hayvanların şişmiş cesetlerini sürükleyen korkunç görüntüye bakarak ve soğuktan titreşerek beklediler. Kuşaklar boyunca sulara direnen köprüler de sel altında kalmış, akıntının hızından çoğu yıkılıp çökmüştü. Hintli binbaşı Ashwini Dubey, sel sularının Amritsar yakınlarında Bıyas'ın üzerindeki köprüyü kapladığını gördü. Arabalar, öküzler, insanlar hep girdaba kapıldılar. Öyle bir kuvvetle köprü kemerlerinin ayaklarına savruldular ki, arabalar kibrit kutuları gibi süpürüldü, insanlar ve hayvanlar ezildi. Fotoğrafçı Margaret Bourke White, Robbie'nin çılgın taşkınına uykusunda uğradı. Beline kadar suya ve çamura gömülmüş olarak didindi, en sonunda bir barınak bulabildi. Ancak sular çekildikten sonra kıyamet gününü hatırlatan alana döndü. Burası o gece 4000 Müslümanın konakladığı, nehir yatağıyla demiryolu çevresindeki çalılıklar arasında bir yerdi. Göçmenlerin 3000'den fazlası ölmüştü. Çayır oturacak yerleri dağılmış arabalar, cesetler, araçlar, çamur deryası içinde kalmış mutfak eşyasıyla bir savaş alanına benziyordu. Sih asıllı polis memuru Guru Charan Singh'e göre bu kahredici su baskınının silinmez anısı kaba bir kukla gibi ağaç dallarından birinden sarkan ve sabahın yüce aydınlığında akbabaların bilinçli bir biçimde kemirdikleri bir Gurkha askerinin cesedinin görüntüsüydü. 1947 yılı yaz ve sonbaharın o müthiş haftalarında Pencap'ta kaç insanın öldüğünü hiç kimse kesinlikle bilemeyecek. katliam olayları, her türlü otorite yoksulluğu ve öyle bir kargaşalık sırasında meydana gelmişti ki doğru bir sayı söylemek olanağı bulunamadı. Yol kenarlarında terk edilen, kuyuların dibine atılan, evlerinin ve köylerinin kundaklanıp yakıldığı sırada diri diri kavrulan kurbanların sayısı bütün tahminleri yaya bırakmaktadır. En karamsar tahminler 1 milyonla 2 milyon arasında insanın öldüğü üzerinde duruyor. Bu olaylar hakkında soruşturmayla görevlendirilen ve Hindistan'ın ileri gelen önemli kişilerinden Yargıç D.G. Khosla raporunda 500 bin rakamını veriyor. Dipnot: Stern Reckoning yazan Gopal Das Khosla, Jacobux, Bombay 1963. O dönemin iki ünlü İngiliz tarihçisi Pendril Moon ve Envy Hudson, bunlardan ilki o sırada Pakistan'da görevliydi, 200 binle 250 bin arasında bir rakam ileri sürüyorlar. Dipnot: Divide and Quit yazan Pendril Moon, Chatto ve Windus Yayın Evi, Londra 1961. The Great Divide yazan H.V. Hudson, Hutchinson ve Company Yayın Evi, Londra 1969. Doğu Pencap'ın ilk Hintli valisi ve durum hakkında en iyi bilgiye sahip önemli bir kişi olan Sir Shandulal Trivedi, bu korkunç mezarın kurbanlarının sayısının 225 bin olduğunu saptadı. Buna karşılık göçmenler hakkındaki istatistikler biraz daha kesindir. Bütün sonbahar boyunca ve kış aylarının başında haftada 500 ile 700 bin kişilik kitleler halinde rakam 10,5 milyona ulaşıncaya kadar yollara akın etmeye devam ettiler. Ayrıca 1 milyon insan da Bengal'de yerini yurdunu değiştirecekti ama çok daha iyi koşullar altında. Pencap'taki dehşetengiz olaylar ister istemez sonuncu kral naibiyle Hintli ve Pakistanlı yöneticilere karşı eleştiriler yöneltilmesine sebep oldu. Londra'da Winston Churchill, Hint bağımsızlığının eski düşmanı, güç sakladığı bir memnuniyetle kuşaklar boyunca barış içinde yaşayan bu halkların şimdi birbirlerine vahşi hayvanlar gibi saldırdıklarını söyleyerek hepsini kınarken, İngiliz tahtının cömert, hoşgörülü ve tarafsız egemenliğinden dem vurdu. Başbakan Clement Attlee, Ekim ayı başında Lord Izmay'a Büyük Britanya'nın yanlış bir yola sapıp sapmadığını, işi aceleye getirip getirmediğini sordu. Elbette bu soruya cevap vermek olanaksızdı. Kral naibinin siyaseti felaketi ancak acil bir kararın önleyebileceği inancına dayanılarak dikte ettirilmeseydi neler olurdu demek varsayımlara dayanmak olur. Buna rağmen bir şey kesindir. Yalnız Hintli liderler Mountbatten'ın acele davranmak istemesini onaylamakla kalmamışlar ama herkes, ayrıcalıksız herkes, çabuk davranmayı ona yol olarak göstermişti. Cinnah sözleşmenin ruhunun harekatın temposuna bağlı olduğunu tekrarlamaktan hiç vazgeçmemişti. Nehru bir çözüm yolu seçmekte yapılacak gecikmenin bir iç savaşa sebep olabileceği konusunda ısrarla kral naibini uyarmıştı. Hatta Taksim'e karşı olduğu halde Gandhi bile kral naibini hep aynı yola itiyordu. İngiltere'nin Hindistan'dan derhal çekilmesi. Mountbatten'ın halefi Lord Wavell da çabuk davranmanın erdemine öylesine inanmıştı ki meşhur tımarhane harekatında Hindistan'ın eyalet eyalet ve en kısa zamanda boşaltılmasını önermişti. Lord Mountbatten'da karşılaştığı dramatik durumu dikkate alarak görüşme yoluyla Taksim'e ulaşmaktan başka her türlü siyasetin Hindistan'ı tarihinde bir benzeri daha görülmemiş bir kardeş kavgasına sürükleyeceğine kesinlikle inanıyordu. Böyle bir felaketi ise Büyük Britanya'nın ne önleme olanağı olabilirdi ne de isteği. Yine de Taksim'den sonra Pencap'ta patlak veren şiddet eylemleri ne Mountbatten'ın ne kendilerine başvurulan diğer danışmanların ne de Hintli liderlerin tahmin ettikleri boyutlara erişti. Eyalette düzeni sağlamak için özel olarak kurulan 55 bin kişilik kuvvet şimdiye dek benzeri görülmemiş felaket karşısında eridi gitti. Ama facianın sonuçları ne kadar dehşet verici olursa olsun yine de bir eyalette sınırlı kaldı ve toplam Hindistan nüfusunun onda birini kapsadı. Oysa başka bir çözüm yolu bütün ülkeyi Pencap'takine benzeyen dehşet olaylarına sürükleyebilirdi. Sağ kalanların yeni koşullara ayak uydurma çabaları ise aylar hatta yıllar sürecekti. İnsanlığın beşte birinin özgürlüğünün bedelini ödemişlerdi ve bu fiyat koca bir kuşağın ruhunda çok acı anılar bırakacaktı. Bu burukluk bir sonbahar akşamı Pencap'taki göçmen kamplarından birinde bir göçmenin İngiliz subaylarından birinin yüzüne karşı "Gidin İngilizlere söyleyin geri gelsinler" diye öfke ve kırgınlıkla bağırmasıyla en korkunç ifadesine ulaşacaktı.